Ayrım 14. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sayfa 231. Aynı gün. Saat 21. Emrullah perdelerini sıkı sıkı kapatmış, bilgisayarın başına oturmuş, Facebook'ta dolanıyordu. Bir fotoğraf gördü, yere kanlar içinde yatan iki kadın cesedinin fotoğrafıydı bu. Kadınlardan birinin sarı eteği, diğerinin beyaz tülbendi, kan olmuştu. Ne vahşet ya Rabbim, Suriye mi acaba bu? Neden koyarlar böyle fotoğrafları internete? Şurada bile ağzımızın tadıyla iki bayan bulup sohbet edemiyoruz diye düşündü. Fotoğrafı paylaşan, altına Mizgin Türkan ve kızının cesedi günlerdir sokak ortasında, "Ey insanlık neredesin? Şırnağa ses ver" yazmıştı. Hay Allah'ım, terör propagandasıymış. Bunlar da iyi azıttı ama ha. Şikayet etmek lazım bu gibi hesapları aslında diye düşündü Emrullah önce. Sonra Türkan soyadı dikkatini çekti. Kiracılardan birinin soyadıydı bu. Kontrattan hatırladı. Kontratı çıkarıp Yusuf'un kimlik bilgilerine baktı. Evet, kiracısı Şırnaklıydı. Aman Allah, teröristlere daire kiralıyorsun diyen muhtarın bir bildiği varmış. Tevekkeli değil Hilmi Hoca da binanın tahliyesi için bu kadar sık kulağımızı bükmeye başladı diye düşünüp hışımla aşağı kiracısının evine indi Emrullah. Derya'nın koluna merhem getirmişti Poyraz abisi. Daha gidip bizim güvenlikçi etkisiz hale getireceğiz Derya'cığım. Söz verdin ya, atan dediğimin apartmanı öyle ya da böyle göreceğiz şekerim. Koyu vermek yok. Bu kol iyileşecek, fotoğraflar çekecek dedi Derya. Kolumda bir şey yok abicim. Kalbim nasıl iyileşecek? Sen bu aşk işlerini anlarsın. Bir kızın sana seslenirken adının sonuna cim eki getirmesi onun da seni sevdiği anlamına gelmez mi? Dedi. Nergis konuşulanlara kulak misafiri olmuştu. Vallahi istemeden erkek erkek sohbetinizi duydum. Sana şu kadarını söyleyeyim Derya'cığım. Bu hangi kızdan söz ettiğine göre değişir dedi, gülümsedi. Nergis ve Belkıs abla bu akşam da Meryem'lerdeydi. Meryem artık tek başına dışarı adımını atamıyor. Yusuf onunla ilgilenmek ve emniyetten ararlarsa Meryem'i saldırganı teşhis etmek üzere hemen götürebilmek için bekliyor, dışarı çıkmıyordu. Belkıs abla ve derslerden fırsat bulursa Nergis sürekli burada kalıyor, yemek yapıyordu. Kıtmırsı soğukta çişini yapmak için fazla çaba sarf etmesine gerek kalmadığından ve bir de Yusuf ara sıra çaktırmadan kuru ekmek yediriyor diye burada birinci katta olmayı seviyor, bol bol uyuyordu. Poyraz yılbaşı gecesi taş atılmasıyla Meryem'e saldırılması arasında paralellik kuruyor, bulmacanın eksik parçalarını birleştirmeye çalışıyor, hafiyelik yapıyor. Mert de Poyraz'ın peşinde dolanıyor, askerlikle ilgili rapor alma meselesini bir de ona danışmak istiyordu. Sevgilisine küçük karakol macerasını anlatacak fırsatı olmamıştı daha. Kapı çalındı. Kıtmırsu ve Yusuf birlikte hareket ederek kapıya doğru yürüdüler. Gelen Emrullah'tı. "Buyur Emrullah Bey, geçmiş olsuna mı geldin? Meryem başına geleni duydun herhalde." dedi Yusuf. Kıtmırsu Emrullah'ın kokusunu alınca kıçını dönüp içeriye su kabına doğru ilerledi. "Duydum duydum. Artık karnı da belirginleşti senin hanımın. Çıkmayı versin yalnız başına dışarılara, ne işi var? Onu değil de ben başka bir konuyu soracaktım," dedi Emrullah her sözüyle Yusuf'u sinirlendiriyor, sınırlarını zorluyordu. Yusuf kararlıydı. Ev sahibi ne derse desin bu kez alttan almaya çalışacaktı. Yeni ayın kirasını nasıl ödeyecekleri konusunda hiçbir fikri yoktu. Emrullah'ın ilk sözlerini duymazdan gelip sordu. "Neymiş o başka konu Emrullah Bey? Geç buyur, içeride konuşalım istersen." "Geçmeyeyim de yine bütün apartman sizde toplanmış herhalde maşallah." "Rahatsızlık mı veriyor bu durum size? Yılbaşı gecesi bizde toplanılmasından rahatsız olan da mı sizdiniz yoksa Emrullah Bey?" Yusuf kendi kendini sakinleştirmeye çalışarak devam etti. "Biliyorsunuz değil mi? Cam kırıldı, taş atıldı içeri. Göremedik sizi sonraki 3-5 gün. Yaptırdık camı. Belkıs ablanın tanıdığı camcı varmış. Çok para almadı. Size faturayı verecektim ben de, kiradan düşersiniz diye." "Ne münasebet canım, ben mi kırdırdım camı? Çocuklar kırmıştı. Yaptırmışsanız ne âlâ. Kiradan düşmen söz konusu değil." "Mahallenin çocukları da pek küfürbazmış. Taşa sardıkları notu görseniz hayran kalırdınız. Neyse, siz niye gelmiştiniz?" O sırada Poyraz içeriden kapıya doğru uzanıp baktı. Gelenin Emrullah olduğunu anlayınca ev sahibiyle Yusuf tek başına boğuşmasın diye o da yardıma gitmek istedi. Mert de onu takip etti. "Emrullah Bey mi gelmiş? Biz de kendisinin gül yüzünü görememiştik ne zamandır," dedi Poyraz. Mert kahkaha attı. "Maşallah bu gülen arkadaş da size yerleşti kaldı. Evde yalnız oturacağınızı söylemiştiniz ama Poyraz Bey, temelli herhalde bu arkadaşınızın misafirliği artık. Aranızda peki, kirayı da bölüşüyorsunuz değil mi?" "Sizi eksiksiz yatırıyoruz kirayı Emrullah Bey. Bölüşüyoruz veya değil, sizi ilgilendirmez." "Hayır, ona göre bir durum değerlendirmesi yapacağım. Ben de o yüzden sordum." "Neyse Yusuf Bey, size şunu soracağım, ben konuya geleyim." "Evet gelin lütfen, mümkünse, ev soğuyor. Sizin Mizgin isminde bir akrabanız var mı Şırnak'ta?" Evet annem, şu anda Şırnak'ta. Niye sordunuz? Bacınız da mı şu an Şırnak'ta? Böyle kınalı saçlı, sarı etekli. Nereye geleceksiniz Emrullah Bey? Bir havadis mi getirdiniz? Ne diyorsunuz? Size ne benim bacımdan? Evet, o da Şırnak'ta. Şuraya geleceğim. Benim evimi derhal terk edeceksiniz. Güvenlik güçlerinizle girdikleri çatışmada ölü ele geçirilmiş kız kardeşinizle valideniz. Ben evimde terörist barındırmam kardeşim. Yusuf dondu kaldı. Anlamadı önce. Ablasıyla annesini Emrullah nereden tanıyordu? Birvan ablasıyla anasının teröristlerle ne ilgisi vardı? Ne diyordu bu adam? Kan beynine sıçradı. Emrullah'ın yakasına yapıştı Yusuf. Araya girmeye çalışan Poyraz sendeledi. Mert onu tuttu. Yusuf bağırıyordu. Sensin terörist. Benim anamı bacımı ağzına almadan besmele çek ulan. Kiracın olduysa kölen mi olduk? Parasıyla oturuyoruz evinde. Nereden tanıyorsun benim ailemi? Ne biliyorsun haklarında? Şimdi içeri geçip tek tek bildiklerini, duyduklarını anlatacaksın. Yoksa ben polis arar, seni haniye tecavüz ediyor, iftira atıyor, asılsız söylenti yayıyor diye teslim ederim akşam vakti. Geç bakalım, içeri geç. Emrullah'ın beti benzi attı. Ayakkabılarını çıkarıp kuzu kuzu içeri girdi. Evdeki tüm kadınlar Yusuf'u duyup kapıya koşmuşlardı o anda. Emrullah koridorda Belkıs ablayla çarpıştı. Belkıs abla onu Yusuf'un elinden alıp salonda bir sandalyeye oturttu. Ne yaptın, ne söyledin de bu dünya efendisi adamı çileden çıkardın bakalım Emrullah efendi. Şimdi usul usul hepimize anlat da bilelim. Yusuf sen de sakin ol aslan parçası. Meryem de telaşlandı. Mert bir bardak su getir Meryem ablana çocuğum. Nergis'cim televizyonu kapatır mısın güzel kızım? Derya bırak elindeki süpürge sapını. Emrullah kedi gibi olmuştu. Kamburunu iyice çıkartıp kısık sesle konuşmaya başladı. Şimdi efendim sakin olalım. Evet, ben nereden tanıyacağım Yusuf'un anasını bacısını? Tüm Türkiye tanımış da biz geç kalmışız. Ben Facebook'ta gördüm haberi. Elimden bir kaza çıkacak Belkıs abla. Bu adamı döveceğim ben dedi Yusuf. Belkıs abla elini Emrullah'ın omzuna bastırıp sordu. Güzel konuş kardeşim. Aç da bir göster Facebook mu ne buksa ne yazıyormuş bir görelim. Derya getir bakalım telefonu. Var mı sende bunun dediği şeyden? Yok da kendi şifresiyle gireriz abla. Al buyur açtım ben giriş sayfasını. Şifreni söyle Emrullah efendi çocuğa. Verin ben yazayım. Emrullah Mizgin Ana ile Berivan'ın cansız bedenlerin fotoğrafını Belkıs ablaya gösterdi önce. Buyurun inanmazsanız bakın. Buradan okudum. Ben mi uyduruyorum? Bana kızacağınız da gidip cenazelerine sahip çıksın Yusuf Bey. Öylece ortada duruyor diyor burada. Belkıs abla telefonu Emrullah'ın elinden alıp koltuğa fırlattı. Meryem elinde kendi cep telefonu bir Berivan'ı bir dermanı arıyor ama günlerdir olduğu gibi yine kapalıydı telefonlar. Adana'daki Muhammed enişteyi aradı sonra hızlıca telefon çaldı. Yusuf Muhammed enişteni aradım çalıyor konuşmak ister misin? Bırak bu adamı söylediklerini dedi. Yusuf Derya'nın az önce koltuğun üstüne fırlatılan telefonunu çoktan eline almış ve ömrü boyunca gözlerinin önünden gitmeyecek o kareyi çoktan görmüştü. Ekranda yazılan yazılar birbirine girdi, harfler okunmaz oldu. Türkçe öğretmeni Yusuf fotoğrafın altında yazan yazıyı okuyamıyordu. Gözleri karardı, olduğu yere çöktü. Koca adam çocuk gibi ağlamaya başladı. Mert dağılıyordu Nergis'te. Meryem telefonu açan enişteye hızla sordu. Enişte Şırnak'tan bizimkilerden bir haber aldın mı? Yok bacım ulaşamıyorum ben de. Nurcihan Hanım kıs kıs televizyonun sesini. Ha buyur Meryem bacım sen ulaştın mı? Yok enişte yok haydi kapat iyi geceler. Meryem koştu. Yusuf'u yerden kaldırıp yüzüne su serpti. Ablamla anam vurulmuş öyle yatıyormuş sokakta dağ çiçeğim. Benim hemen Şırnak'a gitmem lazım diyebildi Yusuf. Derya telefonunu Yusuf abisinin elinden zor kopardı. Ben de geleceğim abicim senle dedi. Emrullah karışıklıktan istifade edip kapıya koşmuş, ayakkabılarını giymeye çalışıyordu. Peşinden Belkıs abla davrandı. Eh gamlı baykuş, eh çarpık zihniyetli adam. Böyle mi verilir acı haber be hey utanmaz. Kaç bakalım kaç. Seni benim elimden kim alacak şimdi kaç deyip yerde ayakkabılarını giymeye çalışan Emrullah'ın sırtına atladı Belkıs abla. Poyraz onları ayırdı, Emrullah kaçtı. Aynı akşam saat 23.30. Su var mı? Bir yudum su. Allah rızası için su diye fısıldadı derman. Üzerinde kurumuş kan, elleri yüzü kapkara kir içinde, tanınmaz halde karanlık bir tünelde yüzüne el feneri tutan adama seslendi. İki gün boyunca Zozani'nin evinden çıkamamış, 48 saat durmayan çatışma seslerini dinlemiş, ne zaman evden kafasını uzatmaya kalksa geri çekmek zorunda kalmış, bir cesetle 48 saat geçirmiş, annesiyle kız kardeşin cansız bedenlerine hayvanlar zarar vermesin diye ne yapacağını şaşırmıştı. Uykusuzdu, açtı ama en önemlisi susuzdu Derman. Dün evden çıkabilmiş, hemen arkadaki komşuya kadar sürünerek gitmiş, komşudan yardım istemeyi ummuştu. Komşunun evinde kimseler kalmamıştı. Komşunun duvarları delik deşikti. Evin tabanında bir çukur açılmış, üstü mobilyalarla örtülmüştü. En son o evde bulduğu pis suyu içmişti Derman. Mobilyaları kenara itip çukurun bir tünelin ağzı olduğunu keşfetti. Tünele girdi ve uyuyakaldı. Uyandığında gözüne tutulan ışıktan kör olduğunu düşündü. Bir süre sonra ışığı tutan eli fark etti. Cennetten huri düştü şansımıza dediği ışığı tutan adam Derman'ı saçından tutup sürüklemeye başladı. Bağıracak takati kalmamıştı Derman'ın. Bayıldı. Gözünü yeniden açtığında aydınlık bir odanın ortasında üzerinde o adamı gördü. Nefes kokusunu hissetti. Son bir gayretle adamı ittirmeye kalktı. Bağıracaktı. Adam eliyle ağzını kapatıyordu. Nefes alamadı. Salyalarını akıtarak Derman'ın boynunu emmeye çalışıyordu adam. Eliyle de eteğini kaldırmaya çalışıyordu. O anda gözünde adamın belindeki silah ilişti Derman'ın. Silaha uzandı. Son bir gayretle çekti, fark ettirmeden aldı. Kabzasından çıkardı, silahın tetiğini çekti. Üzerindeki adamı başından vurdu. Yüzüne adamın kanı fışkırdı. O sırada aklını yitirdi Derman. Adamın dağılmış beyninden parçalar duvara sıçramıştı. Duvara ellerini sürdü, bağırarak odanın kapısını açtı, evin kapısını açtı. Bunları yaparken bir taraftan üstündeki tüm kıyafetleri yırtıyordu. Çırılçıplak vaziyette sokağa fırladı Derman. Kuzuları keserler, ağlarsınız sonra. Kuzuları keserler, ağlarsınız sonra. Kuzuları keserler, ağlarsınız sonra diye bağırarak koşuyordu. Hızla gelmekte olan zırhlı aracı göremedi. Hayat ne tuhaftı, ne acımasız, ne vahşi, ne esrarengiz, ne kadar unutulmuştu insan. Ne soğuktu böyle, ne donmuş, ne karanlık ve de ne yalnızdı insan. İnsan, insan derler idi. İnsan nedir şimdi bildim. Can, can diye söylerlerdi. Ben can nedir şimdi bildim. Poyraz'ın telefonunda Fazıl Say'ın bestesi vardı. Muhittin Abdal'ın 16. yüzyılda yazdıkları dinleyenin tüylerini diken diken ediyordu. Havaalanındaki kafeteryanın internetinden paylaşım sitelerine bağlanıp müzik indirip dinliyor, kafasını dağıtmaya çalışıyordu. Kulaklığını çıkardı, Yusuf'a seslendi. Abicim gel otur, bir lokma bir şey de sen ye, ne olursun. Bak orada da gücün yerinde olması lazım. Daha var uçağın kalkmasını. Benim gözüm uçuş bilgileri panosunda, merak etme. Gel otur lütfen. Mert ve Poyraz Şubat ayı kirasını hazır etmişti. Getirip onu koydular. Belkıs abla ölümlük dirimlik diye ayırdığını Derya haftalığından, Nergis bursundan kalanı ortaya koydu. Hepsi 1600 lira etti. Poyraz ve Yusuf Mardin'e iki kişi gidiş dönüş uçak bileti aldılar havaalanında. 700 lira kaldı üzerlerinde. Yusuf'u yalnız göndermek istememişlerdi. Meryem de gitmek istedi ama Yusuf dağ çiçeği daha fazla hırpalansın istemedi. Onu Belkıs ablaya emanet etti. Poyraz Yusuf'a eşlik ediyordu. Derya, ben gelsem daha faydalı olurdum belki deyip onları uğurladı. Şırnak, Şerafettin Elçi Havalanı'na uçuş yoktu. 3 saat zaman veriyor Mardin'den Şırnak'a karayoluyla. Tek şansımız bu gibi görünüyor deyip Mardin bileti aldı Poyraz. Uçağın kalkmasını bekliyorlardı. Poyraz'ın telefonu çaldı. Çalan şarkısı kesildi. Arayan Meryem'di. Merak etme Meryem kardeş, cenazelerle ben bizzat ilgileneceğim. Yusuf da bana emanet. Çok zor tabii ama ne yapalım, toparlanmak zorunda. Şimdi biraz daha iyi gibi geldi. Veriyorum bak deyip telefonunu Yusuf'a uzattı Poyraz. Dağ çiçeği Mardin üzerinden varmaya çalışacağız. Sen uyu, dinlen biraz. Emniyetten ararlarsa sakın yalnız gitme. Muhakkak Belkıs abla ya da Nergis de yanında bulunsun. Derya işinden geri kalmasın. Haydi Allah'a emanet olun. Ben sizi Poyraz'dan arar, haberdar ederim. Kızımıza da iyi bak dedi Yusuf. Telefonu kapatıp uçağa bindiler. İndiklerinde doğrudan otobüs terminaline geçtiler. Sabah olmak üzereydi. Mardin sessiz, Mardin büyüleyici, Mardin masallardaki gibiydi. Poyraz kardeş, saat kaç oldu dedi Yusuf. Şırnak otobüsündeydiler artık. Saat tam 7 Yusuf dedi Poyraz. Karınları acıkmıştı. Muavinin dağıttığı tuzlu kraker midelerini bastırdı. Siz nerede ineceksiniz? Biz izin verilen noktaya kadar gidebiliyoruz. 8'de sokağa çıkma yasağı sona erecekmiş Şırnak'ta. Ama belli de olmaz bu işler. Haberiniz olsun dedi Muavin. Uyarmak istemişti. İzin verilen son durağa kadar gideceğiz. Mecbur kardeş, cenazemiz var bizim dedi Yusuf. Başınız sağ olsun abim. Size çay da ikram edeyim. Kaçak çayım var. Kaptan için demlemiştik. Durun getireyim deyip çay almaya gitti Muavin. Poyraz Mert'i aradı, birkaç kere çaldırıp kapatacaktı. Uyuyorsa uyanmasın diye düşündü. Mert ayaktaydı, telefonu hemen açtı. Aga Pimo, vardınız mı Şırna? Ne durumdasınız diye sordu Mert. Poyraz, bir iki saatte oradayız bebek mi? Buralar çok değişik, çok güzel. Her şey normale dönsün, seninle gezmeye gelelim olmaz mı? Mor Gabriel'e gelelim, gezelim. Seninle dünyayı gezmek istiyorum kuklamı. Seni seviyorum, şimdiden özledim dedi. Tanıştıklarından beri ilk defa bu kadar uzaktaydılar birbirlerinden. Poyraz Mert'i yalnız kendine emanet etmişti. Otobüsün önü kimlik kontrolü yapmak isteyen jandarma tarafından kesildi. Şırna yalnızca yarım saat kalmıştı. Poyraz pasaportunu çıkarıp uzattı jandarmaya. Yunan vatandaşı var otobüste komutanım diye bağırdı jandarma yeri. Poyraz'ı dışarı çağırdılar. Yusuf da onunla beraber indi. Pasaportu evirip çeviren yüzbaşı, Türkçe anlıyor musunuz, turist you diye sormaya çalıştı. Tabii ki anlıyorum komutanım, benim annem Türk. Ben Şırnaklı bu arkadaşla beraber cenaze almaya gidiyorum. Arkadaşın adı Yusuf Türkan dedi. Yüzbaşı Yusuf'a döndü. Mizgin Türkan neyin oluyor diye sordu. Annem komutanım, onun cenazesini alacağım. Bir de bacım var Berivan, onu da cenazesini alacağım. Başın sağ olsun kardeşim. Bu Yunan vatandaşını niye getirdin buralara? Yok mu başka kimsen? Ne iş yapıyor bu Yorgo dedi komutan. Poyraz efendim ismim. Yusuf arkadaşla komşuyuz İstanbul'da. Ben çevirmenlik yapıyorum. Acı haber bize ulaşınca yalnız bırakmak istemedim komşumu dedi Poyraz. Yusuf tamamladı. Sağ olsun, çok iyi komşumdur Poyraz Bey. Dediği gibi onun da validesi Türk. Baba tarafı da hep İstanbul'u Rum aslında. Onunki insaniyet yalnızca. Günlerdir sokakta kalmış, iki cenazemi tek başıma gömmeyeyim diye geldi benimle bunca yolu sağ olsun. Poyraz Bey, iki cenazemi emin misiniz? Nasıl komutanım? Askerlik yaptınız değil mi siz? Çok oldu komutanım, İsparta'da ve Kıbrıs'ta yaptım askerliği. Evet, neden sordunuz? Askerde emir demiri keser derler bilirsin. Emir var. Yabancı alamıyoruz biz şehre şu anda. Arkadaşınız kalacak yani. Dilerse Mardin'e geri gönderebiliriz. Ben elimden geldiğince yardımcı olurum size. İşiniz zor. Sizin aileden olabileceğini düşündükleri başka cenazeler de var şu anda Şırnak'ta. Var mıydı Şırnak'ta haber alamadınız başka yakınınız? Beyninden vurulmuşa döndü Yusuf. Yüzü kıpkırmızı oldu. Gözünden iki damla yaş süzüldü, dişlerini sıktı. Belki Derman ablamla çocukları bulur, onları alır dönerim diye düşünmüştü yol boyunca. Poyraz'a dönüp, ne yapalım Poyraz kardeş? Var sen ilk otobüste Mardin'e dön. Bir otel bul, kal bu gece. Yarın gece uçuş saatimizden bir saat önce havalanında buluşuruz inşallah. En azından çocukları bulurum da onları da getiririm ya da babalarına teslim eder, uçağa yetişmeye çalışırım. Enişteler yarın Şırnak'ta olabilirler. Meryem onlara haber verecekti. Numaran ezberimde yok yalnız. Bir kağıda yazayım da ararım seni dedi. Komutandan kalem istedi. Kalemini Yusuf'a uzatan komutan, üzgünüm ama bahsettiğim cenazeler arasında çocuklara ait olanlar da var dedi. Yusuf'un gözünün önüne yeğenleri geldi. Dudaklarını ısırdı. Yüzbaşı Poyraz'a, 5 dakika sonra Mardin yönüne bir otobüs geçecek. Sizi ona bindirebiliriz. Yusuf Bey, siz de binin otobüsünüze, Şırnak'ta doğruca hastaneye gidin. Hem teşhis hem de cenaze teslimi için dedi. Yine de iyi insanmış bu yüzbaşı diye aklından geçirdi Yusuf. Nasıl bir vahşet yaşanmıştı çocukluğunun geçti topraklarda. Ahiretliğini görüp 3 gün sonra dönmeyecek miydi anası Adana'ya? Neden çocukların tümünü babalarına bırakmamıştı ki ablaları? Çocuklar İstanbul'da kalsın diye neden ısrar etmemişlerdi ya da? Neden en azından Berivan'ı alıp biraz da benim misafirim olun dememişti? Tüm bunları aynı anda düşündü Yusuf, sonra aklına para geldi. 700 liranın tümü kendi üzerindeydi. Yarısını Poyraz'a vermek istedi. Poyraz almadı. Yalnız 100 lirayı otel parası diye kabul etti Poyraz. Geri kalanını Yusuf'a bıraktı. Cenazelerde lazım olacaktı. Yusuf'la vedalaştı, numarasını verdi. Karşı yönden yaklaşan otobüse binmek için yolun karşısına geçti. Otobüs yavaşladı, kapısı açıldı. Komutan şoföre durumu izah etti. Bilet parası almamasını söyledi. Poyraz cam kenarına oturdu, kulaklığını taktı. Ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir, şimdi bildim. 2 Şubat saat 12. Burası mı çocuğum Ramazan Gümüşsoy'un seyahat acentesi diye sordu Belkıs abla kapıyı açan esmer yapılı genç adamı. Niye sordun teyze, ne yapacaksın Ramazan Bey yanıtını aldı. Ümre'ye gideceğim de evladım, en lüks otel hangisi onu soracağım ben. Burası ise kenara çekil bakayım az dedi Belkıs abla. Zaten burnundan soluyordu. Teyzeciğim o işlere bakmaz Ramazan Bey, kim tavsiye etti size kendisini? Alt katta çalışan arkadaşlar yardımcı olsun dilerseniz size. Çok uygun fiyatlı erken rezervasyon paketlerimiz var. Kaplıca turlarımız, kutsal mekan ziyaret paketlerimiz var. Sor kızlara, sana yardımcı olsunlar. Haydi teyzeciğim, dedi kapıyı tutan adam. Belkıs ablayı içeri almamakta kararlıydı. İşhanının 3. katında 2 daire vardı karşılıklı. Birinin kapısında yalnızca Ramazan Gümüşsoy yazıyordu. Karşı dairenin kapısındaki ışıklı panoda tüm harflerin ışığı yanınca Kaplanlar Fantezi Ürünleri yazısı okunuyordu. Belkıs ablanın kapıdan ayrılmaya niyeti yoktu. Bekliyordu. O sırada merdivenlerden elinde kocaman bir baklava tepsisiyle motorlu kurye olduğu anlaşılan bir adam çıktı. Ramazan Bey'in siparişlerini müdür beye teslim ettim. Memurların gözü açıldı vallahi abicim. Bu da isteğiniz gibi son tepsi. Bunu da size teslim edecekmişim, dedi. Kapıda bekleyen esmer, yapılı genç, hala sıcak olan mis kokulu baklavanın dizili olduğu tepsiyi heyecanla teslim aldı, içeri götürüyordu. Belkıs abla fırsattan istifade açık kalan kapıdan içeri süzüldü. Karanlık uzun bir koridorun duvarlarında altın varaklı kabartmalı tablolar, hat sanatı örnekleri asılıydı. Koridorun sonundaki odanın kapısı açıktı. Kapının önüne kocaman insan boyunda bir vazo konulmuştu. Sol tarafta mutfak olarak kullanılan oda insan doluydu. Çalışanlar baklavayı bölüşmeye başlamıştı. Kimseyi fark edecek durumda değillerdi. Doğrudan koridorun sonundaki odaya yürüdü. Neredeyse parmaklarının ucuna basa basa Belkıs abla. Oda hemen hemen kısmet apartmandaki bir bütün daire büyüklüğündeydi. Duvarlarda led ekran televizyonlar ve yine parıltılı simli tablolar vardı. Devasa maun masanın arkasındaki duvarda ise kocaman bir kelime-i tevhid levhası asılıydı. Dev masanın arkasındaki adam neredeyse oturduğu deri koltukta kaybolmuştu, küçücüktü. Küçük elleriyle önündeki tabaktan baklava yiyor, höpürdeterek limonata içiyordu. ''Buyur hanım, boşları mı alacaksın? Al, baklava yedin mi?'' diye sordu. İncecik ses tonuyla Ramazan Gümüşsoy. Buruş buruş yüzünde tek bir kıl yoktu. Belkıs ablayı temizlikçilerden biri sanmıştı. Belkıs Karaoğlu dev vazoyu yerinden biraz kıpırdatarak güçlükle de olsa kapıyı örtüp masaya doğru yürüdü. ''Bu odadaki tek boş sensin anlaşılan Ramazan Bey. Son lokmanı al da azıcık konuşalım.'' dedi. İnsan taciri afallamıştı. Bugüne kadar hiçbir kadın kendisiyle böyle konuşmamıştı. ''Ne istiyorsun be kadın? Nasıl girdin buraya? Kimsin sen?'' derken boncuk boncuk terliyordu. Belkıs abla atik davranıp küçük adamın küçük ceketin altından kendini belli eden küçük silahı aldı, masanın üzerinde duran telefonun kablosunu çekti. Gümüşsoy'un cep telefonunu da kapattı. İnsan taciri küçücük elleriyle masanın altındaki çağrı butonuna basmaya çalışırken deri koltuğa atılan tekmeyle bunu bile başaramadı. Belkıs ablanın dikkatini odanın iki yanında duran güvenlik kameraları çekti sonra. Bulduğu iki işlemeli örtüyü kameraların üstüne fırlatıp görüntü almalarını engelledi. Kamera kayıtlarının izlendiği odada baklavaların verdiği rehavetle gerinen adamlar zaman zaman Ramazan Bey'in odasına ait görüntülerin kararabileceğini, bu tür özel durumlarda patronları rahatsız etmemeleri gerektiğini biliyorlardı. ''Çıkın dışarı, kimsiniz siz? Kim gönderdi sizi buraya bacım? Aklındaki nedir bilmiyorum ama bana zarar vermeye kalkan sağ çıkamadı bu odadan daha.'' dedi küçük adam. İyiden iyiye korkmuştu. Adem'in Hilmi Hoca için hazırladığı ama sonra Belkıs ablanın masasının üzerine bıraktığı bıçak pırıl pırıl parlıyordu. ''Hiç sesini çıkarma şimdi. Sayısız çocuğun, kadının, masum insanın canını almışsın bugüne kadar. Hakkında anlatılanların hepsini duydum Ramazan Gümüşsoy. Bana yalnızca bir sorunun yanıtı lazım. Aç kulağını dinle şimdi beni.'' derken küçük adamın iki kolunu birden tutmuş sıkıyordu Belkıs abla. Bıçak mağul masanın üzerinde duruyor, adamın ayakları artık yere değmiyordu. ''Deli misin be kadın? Kim gönderdi seni buraya? Eceline mi susadın? Bırak beni. İçeride silahlı en az 10 adamın var. Aklını başına al. Matahari misin sen?'' dedi Gümüşsoy. Belkıs abla duymadı bile. Suriyeli Abdülhadi ailesini kandırıp ölüme göndermeden önce ellerindeki son parayı almıştın. Benim öğrenmek istediğim o parayla ne yaptın? Öyle alışık olduğun gibi baklavayla, börekle, parayla, pulla kapatılacak bir dosya değil benim açtım. Şimdi bana söyle bakalım. Abdülhadileri hatırlıyorsun değil mi? Ramazan Bey dedi. Hatırlıyordu tabii. Defalarca umut verip sorunsuz bir yolculuk vaat ettiği Baba Mahmud'u, kalçalarına şehvetle baktığı Ayşe'yi, kendisine Emmo diyen o büyük oğlanı, yaramazlık yapmayın diye azarladı iki küçük kızı ve odadaki lacivert kadife koltuğa çiş yapmış olan o bebeği hatırlıyordu. En çok da bu çaresiz insanların dolarlarıyla ne yaptığını hatırlıyordu Gümüşsoy. Ne bileyim ben kadın, kimmiş Abdülhadi? Biz yasal bir seyahat acentesiyiz. Buraya her gün 72 milletten insan gelir. Hangi birini hatırlayayım derken küçük elleriyle yedek silahını tuttu, çekmeceye erişmeye çalışıyordu. Belkıs abla onun yerine çekmeceyi açıp o silaha da el koydu. Tek bir yanıt, tek bir yanıt istiyorum senden. Mahmut Abdülhadi ve ailesinin paralarıyla ne yaptın? Ona kadar sayacağım. 10 dediğimde sen bana bunu söyleyeceksin, ben de çekip gideceğim. Yoksa o tüysüz suratında hayat boyu taşıyacağım bir izi bırakacağım, imzamı atacağım sana ona göre, deyip saymaya başladı. 10, 9, 8, 7, 6... Tamam tamam dur be deli kadın, bildim işte. Sen şu boğularak ölen son aileyi diyorsun. Dava bile açılmadı o konuyla ilgili hakkımda. Ölmeden bana iftira atmış o savaş kaçkını. Bunun böyle olduğu çoktan ortaya çıktı. Hem kalsınlar da ülkelerinde savaşsınlar, vatanlarını kurtarsınlar, değil mi ama canım? Suriye iç savaşının sorumlusu ben miyim? Ben mi gelin de Avrupa'ya geçireyim sizi demiştim? Ben mi silah göndermişim? Dedi can havliyle insan taciri. Belkıs abla bu kez daha boğuk bir sesle. Güzel, hatırlamaya başladın. Şimdi bir kez daha ona kadar sayacağım Ramazan. 10 dediğimde sorumun yanıtını alacağım senden. Bu çaresiz insanların parasıyla ne yaptın? Başlıyorum. 10, 9, 8, 7, 6. Tamam tamam dur be kadın dur. Zaten toplasam birkaç yüz dolarlarını almışımdır. O parayla da nah şu vazoyu aldım. Şu üzerinde tavus kuşu olanı nadide bir parça. Benim ilgi alanım, hastalığım da bu eserler. Ayrıca seyahat masraflar için az bile aldım. Herkes ne paralar istiyor. Bırak bırak şu kolumu artık dedi. İçeride duran silahlı adamlarına bağıracak olduğu Gümüşsoy, Belkıs abla eliyle ağzını kapattı önce. Sonra gözüne masada duran koli bandı ilişti. Bir güzel bantla küçük adamın ağzını, ellerini ve ayaklarını da bantla bağladı. Vazoyu havaya kaldırıp yere bıraktı Belkıs abla. Bin parçaya bölündü tavus kuşu süslemeli yeşil vazo. İki silahı da 80'lerden kalma kot pantolonun beline sıkıştırdı. Pantolonu karnının üstüne çekti. Masanın üzerindeki bıçağını kabanın cebine koydu. Çıkmadan son sözünü söyledi Belkıs Karaoğlu. Bir daha çaresiz insanları kandırıp ölüme sürükleyecek olursan, bir daha bu büroya Suriyeli, Iraklı, Afgan, Pakistan ya da Afrikalı kimseyi kandırıp da getirecek olursan, herhangi bir çocuğun ağzından Taksim'de ya da başka meydanda, şurada da Ramazan Gümüşsoy diye biri var, o sınırdan geçmenize yardım eder lafını işitirsem, bu defa canını soru sormadan almaya gelirim Ramazan Efendi. Uykunda ensende biterim. Belkıs benim adım. Belkıs Karaoğlu. Kimsenin de adamı değilim. Allah'ın bir kuluyum. Şimdi çıkıp gidiyorum. İtlerimi peşime takma. Önlerine ekmek diye seni doğrar veririm. Kendi kapıma bağlar. Ara sıra gezdiririm. Haberin olsun. 14. ayrımın sonu sayfa 247.